Dördüncü bölüm. Son dua cümleleriyle birlikte Yunus Dede sohbetini bitirdi. Dinleyiciler arasından bazıları bir takım sualler sordular. Yunus Dede onları da kısa ve veciz bir şekilde açıklayıp müsaade aldı. Şebnem yerinden kıpırdamıyordu. Herkes yavaş yavaş oradan ayrılırken Şebnem hala yerinde oturmaya devam ediyordu. Teneffüs ettiği manevi havanın ve gönlünde hissettiği feyiz ve huzurun kaybolmaması için adeta kalkmaması gerektiğini düşünüyordu. Sanki dışarı çıkınca burada hissettiklerini birileri elinden alacakmışçasına bir endişe içerisindeydi. Salon iyice boşalıp da Nur hemşire, "Kalkalım mı Şebnem?" diye sorduğunda mahzunlaştı. "Ablacığım, keşke hiç bitmeseydi. Sanki bu mekanda bir mıknatıs var. Kalkmak istemiyorum. Bir saatlik bu sohbet bana bir dakika kadar kısa geldi." Nur hemşire gülümsedi. Manevi haz ve huzurla geçen anlar. İnsan o anları bitmesin diye arzu ettiği için çok kısa gelir. Vakit olarak gerçekten de çok kısa gibidir. Ama istifade edildiği nispetle neticeleri büyüktür. Şebnem kalkarken sohbetle ilgili son değerlendirmesini vecd halindeki gönlüyle şöyle ifade etti. "Ablacığım, benim için önümüzdeki haftaya kadar günler çok uzun geçecek." Sohbetten sonra Şebnem, Nur hemşireye bin bir teşekkür ederek kuş misali hafiflemiş bir halde evinin yolunu tuttu. Tam evin sokağına varmıştı ki Müge ile karşı karşıya geldi. Bir an ne diyeceğini bilemedi. Zaten onun bir şey demesine fırsat bırakmadan Müge, öfkeli ve soğuk bir edayla kendisini soru yağmuruna tuttu. "Kızım nerelerdeydin? Niçin partiye gelmedin? Biliyorsun bu partiyi ikinci kez senin için düzenlemiştik. Ya sen ne yaptın? Gelmedin. Bu mu arkadaştı? Söyle nasıl yaptın bunu? Neden, niçin? Bizim bunca emeklerimizin ve sana verdiğimiz değerin karşılığı bu mu Şebnem?" Şebnem bir an şaşakaldı. Ne diyeceğini bilemez bir hale düşmüştü. Fakat sonra sohbete dinlediklerinin ta kalbinin derinliklerinde oluşturduğu manevi duygudan kuvvet alarak kararlı bir tavırla "Yanlış ithamlarda bulunuyorsun Müge." "Yani bir de ben suçluyum öyle mi?" "Hayır, öyle demek istemedim. Sadece beni bu kadar itham etmene mana veremedim." "Ya, ne yapacaktım? Biz senin için o kadar uğraşalım, senin geleceğini hazırlayalım, sense ortalıktan kaybol. Olacak şey mi bu?" Şebnem Müge'nin koluna girdi. "Ne geleceği Müge? Nasıl bir gelecek? Her tarafı soru işaretleriyle dolu. Benim gelmeyişimin ise çok geçerli bir sebebi var. Hatta birçok sebebi var. Böyle ayaküstü anlatamam. Gel eve geçelim. Orada konuşuruz." Birlikte eve gittiler. Müge alaylı alaylı sordu. "Neymiş bakalım bahsettiğin o çok geçerli sebepler? Eğer ciddi bir mazeretin yoksa, işte o zaman yandın Şebnem." Şebnem derin bir nefes aldı. "Bak Müge, partiye gelemedim. Çünkü katılmam gereken başka bir davetteydim." "Kızım sen insanı çıldırtırsın. Mazeretin suçundan büyük. Ne davetiymiş bu?" "Müge, biliyorsun hastaneden yeni çıktım. Benim için toparlanmak daha mühimdi. Bu sebeple ruhumu dinlendirebileceğim bir yere gittim. Yani mükemmel bir sohbete katıldım." Müge gittikçe şaşırıyordu. "Şebnem, sende anlayamadığım bazı değişiklikler seziyorum. Sohbet, muhabbet de nereden çıktı kız? Şimdi sen böyle sıkıcı bir şey yüzünden mi partiye gelmedin?" "Yo, hayır. asla sıkıcı değildi. Çok şaşıracaksın ama o kadar huzurla doldum ki anlatamam. Hatta senin bile orada olmanı ve anlatılanları dinlemeni arzu ettim. Laf seninkisi. Yani sen kaçırdığın partiye hiç üzülmüyorsun anlaşılan. Oysa önceleri böyle bir durumda kahrolurdun. Açıkça konuşmamı istersen Müge, gelmediğim için şu an daha sevinçliyim. Müge dargın bir ses tonuyla, aşk olsun, bunu senden hiç beklemezdim. Hem suçlu hem de güçlü olmaya çalışıyoruz. Bugün nasıl bir fırsat kaçırdığının farkında mısın sen? Şebnem'i güya uyandırmak için omuzlarından sarstı. Eskiden olduğu gibi onu özendirmek için ballandıra ballandıra anlatmaya başladı. Sen orada olup da benim neşemi ve forsumu bir görmeliydin. Herkesin gözü üzerimdeydi. Sen gelmeyince günü benim adıma çevirdik. Öyle eğlenceli vakit geçirdik ki tadına doyum olmaz. Yoruluncaya kadar dans ettim. Birinden diğerine, öbüründen öbürüne, beğen beğendiğini. Ha, arada bir iki kadeh de attım tabii. Şu an senin kaçırdığın keyfim orada tam yerindeydim. Kızım, dünya burası. Yaşayacaksın. Gençliğin ve güzelliğin tadını çıkaracaksın. Önceden olsaydı Şebnem, böyle bir parti için Müge'ye yalvar yakar olurdu. Ancak bütün bu yalancı yaldızlar gözünden düşmüş ve onun ruhunu sıkar olmuştu. Yüzüne de akseden bu sıkıntıyı sezen Müge burkuldu. Biz neşeden sarhoş olalım, sen de kendi içine kapanıp körü körüne yaşa, olur mu hiç? Sonra bunu bir hırs meselesi yaparak sorduğu sualin cevabını da kendisi verdi. Hayır olmaz, asla bırakmam seni. Düştüğün yerden çekip çıkaracağım seni. Evet evet, aynı günü bir daha tertipleyeceğiz. Şebnem, tattığı huzur iklimine dair henüz bilgi ve ifade eksikliği içerisinde olduğundan dolayı halini anlatamamanın derdi içinde Müge'nin sözünü kesti. Boşuna yorulma. Yoksa hazırlayacağın gün yine senin üzerine kalır. Şebnem, Müge'nin yersiz ısrarları karşısında artık daha temkinli ve düşünceliydi. Onun kendisine nasıl bir atlama taşı yaptığını bir kez daha kavramıştı. Müge'ye ram olduğu takdirde, onun karanlık dünyasında nefsani arzuların sermayesi olacak, belki de nice zehirli kadehlerin mezesi haline gelecekti. Böyle bir uçurumdan kendisini kurtaran Rabbine hamd etti. Nur hemşire ile Yunus dedeye de minnet içinde Allah onlardan razı olsun dedi. Müge ise onun bu kararlı tutumuna bir türlü akıl erdiremiyordu. Deli misin kız? Hayır Müge. Aksine akıllanmaya başladım. Sana bir türlü anlatamıyorum. Fakat gönlüm artık o bahsettiğin şeylerden el çekmiş durumda. Şu iki günlük fani hayatı boş aldanışların, sahte yaldızları için heba edemem. Müge duyduklarını bir türlü anlayamıyor, daha doğrusu hazmedemiyordu. Ne aldanışı? Kızım eğlenmedikten ve tadını çıkarmadıktan sonra yaşamanın ne manası var ki? Kaçırdığın fırsatların farkında değilsin. Kızım, insan bu dünyaya bir kere geliyor. İşte Şebnem'in ifade etmek istediği de zaten buydu. Ben de onu diyorum ya Müge. Dünyaya bir daha gelmeyeceğiz. Gittik mi de dönmeyeceğiz. Onun için geride kalana göre değil, ileride bizi bekleyen istikbale göre yaşamalıyız. Çünkü ileridekini yaşayacağız. Çünkü esas hayat ötelerdeki hayat. Vallahi ben ilerisini gerisini bilmem. Tadını çıkardığım zamana bakarım. Zaman. O bizi sürekli ileriye taşıyan bir vasıta. Onu tam anlayabilirsek bahsettiğim gerçek daha da netleşir. Nasıl yani? Çünkü zaman denilen şey ne ödünç verilebilir ne de borç alınabilir. Gitti mi bir daha geri dönmez. gideni de geri döndürmez. Bak, bu fani ömür. Her gün dünyaya binlerce geliş ve her gün dünyadan binlerce gidişin hicranlı köprüsü değil de nedir? Böyle bir köprünün üstünden geçmekte olduğunu bilen bir insan nasıl olur da aldanış içinde yaşar? Fakat Şebnem ne dese Müge'nin kulağına girmiyordu. O yaptığından sonra bir de şimdi beni itham mı ediyoruz? Ne aldanışı kızım? Niçin düşünmek ve anlamak istemiyorsun Müge? Bastığın toprağa düşün. Bak adeta üst üste çakışmış milyonlarca gölge yığını. Her adımda belki toprak terkibine dönmüş milyonlarca ceset çiğniyorsun. Tabii onlar şimdi ceset değil, sadece toprak. Yani bastığın bu toprağın harmanı nice cesetlerle dolu. Önemli olan ruhların nerede olacağı. Yani bir gün solup gidecek ve toprak olacak cesede değil, ebediyet yolcusu olacak olan ruha yönelmeli. Bunun için bugün hayattayken yalancı ve aldatıcı yaldızların boş saltanatına kanma ki, yarın toprak altı horluğuna düşmeyesin. Bu kararlı ve içi dolu sözler karşısında Şebnem'i parti için artık ikna edemeyeceğini anlamanın verdiği gerginlikle Müge iyice sinirlendi. Dün kendisinin gölgesi olan kimsesiz, fakir ve sıradan bir kızın bugün başını alt edemeyeceği bir nasihatçı ve yol gösterici kesilmesi onu çileden çıkarmıştı. Söylenenleri birazcık olsun düşünüp de arkadaşını anlamaya çalışacağı yerde kabaran gururu, arsız ve şımarık haliyle Şebnem'e tepeden hakir gözlerle bakarak sehir zemberek konuştu. Zavallı kız. Anladım ki benim gibi zengin birinin senin gibi yetim biriyle arkadaşlığı tam bir enayilikmiş. Ananın, babanın ve parasızlığının acısını hissettirmeyelim dedik, suç oldu. Üstelik paran yok diye kıyafetlerini bile ben aldım. Ne sohbeti, ne nasihati bu yaşta ya. Güzelsin fakat kafan örümceklenmiş kızım senin. Şimdi ben arkadaşlara Şebnem partiye sohbet yüzünden gelmedi desem, millet güler mi yoksa sana acır mı bilemiyorum. Ne diyeyim, kendine yazık ediyoruz. Sonra ayağa fırladı ve kapıya yöneldi. Şebnem arkasından buruk ve şaşkın bir halde seslendi. Müge! Öfkeden boğulan Müge, sert bakışlarla son kez Şebnem'e baktı ve ''Bana eyvallah artık, madem ki benim hayat rotamın dışına çıktın, sana sonsuza kadar elveda. Senin için bütün yaptıklarıma da yazıklar olsun.'' dedi ve kapıyı çarparak çıkıp gitti. Şebnem dona kaldı. Ne yapacağını şaşırdı. Beyni şiddetli bir şekilde zonklamaya başladı. Aralarında hiç su sızmayan arkadaşının kendisine sarf ettiği son cümleler başına vurulmuş balyozlar gibiydi. Bu aşağılayıcı ifadeleri söyletecek ne yapmıştık? Başına kakılan iyilikler, horlanan yetimliği ve fakirliği, henüz küçük bir tomurcuk olan Şebnem'in gönlünü derinden sarstı. Boğazına bir şeyler düğümlendi. Yutkundu, olmadı. Bütün vücudu titremeye başladı. Sonra birden boşanan yağmur gibi hıçkırdı, hıçkırdı, hıçkırdı. Gözyaşlarını durduramayan Şebnem, söylenenleri düşündükçe bunalıyor ve ''Aman Allah'ım, ne yapacağım? Sen bana bir çıkış kapısı aç Rabbim.'' diye dua ediyordu. Biraz durulduğunda odasına geçti. Beynini dağıtan hakaret ve horlama fırtınalarını dindirmek için uyumayı denedi, uyuyamadı. Rafındaki tek kitabına baktı. Nur hemşire vermişti. ''Belki biraz ferahlarım.'' diyerek elini aldı. Rastgele açtı. Karşısına çıkan yazı bir anda dikkatini çekti. Hangisi daha gerçek? Hayat mı? Ölüm mü? Okumaya başladı. Dünya hayatı ne kadar gerçek? Öğrenmek mi istiyorsunuz? O halde bunu görmüş, geçirmiş ve dünya üzerinde sizden daha fazla tecrübeye sahip olmuş bir ihtiyara sorun. Sorun ona bu dünyada kaç sene yaşadın diye. Şöyle cevap verecektir. Hesaplarsak 80-90 sene diyorlar. Ancak hiç de öyle değil. Sanki daha dün doğmuşum ve bugün de göçüp gitmek üzereyim. Beraber gün geçirdiğimiz dostlar, ahbaplar, hepsi birer hayal oldu. Sanki hiç yaşamamışım. Sadece bir anlık rüya görmüş gibiyim. Ona tekrar sorun. Peki bu dünya sana ne verdi diye. Bu kez de ondan şu cevabı alacaksınız. Bu dünya bana ağrı ve sızıyla dolu şu iki büklüm beli verdi. Görmekten aciz kalmış iki göz, layıkıyla işitmesini kaybetmiş iki kulak ve firi kesilmiş, titreyip duran iki diz verdi. Buruş buruş olmuş bir ten ve kurak topraktan farkı olmayan bir yüz verdi. Ama anladım ki bunlar bile kalmayacak bana. Ya bugün ya yarın bu saydıklarım da alınacak elimden. Bakmakla gözleri şenlendiren nice güzellik ve cemal sahibi insanlar tanıdım ben. İstersen şimdi git gör onları. Mezarda çürüyüp un ufak olmuş yüzlerine bakmaya birkaç saniye olsun tahammül edebilecek misin? Evet, bu dünya hayatının gerçeği işte bundan ibarettir. Bakınız Yunus'umuz ne demiş? Yalancı dünyaya konup göçenler, ne söylerler, ne bir haber verirler. Üzerinde türlü otlar bitenler, ne söylerler, ne bir haber verirler. Kiminin başında biter ağaçlar, kiminin başında sararır otlar. Kimi masum, kimi güzel yiğitler, ne söylerler, ne bir haber verirler. Toprağa gark olmuş nazik tenleri, söylemeden kalmış tatlı dilleri. Gelin duadan unutman bunları, ne söylerler, ne bir haber verirler. Kimisi dördünde, kimi beşinde, kimisinin tacı yoktur başında. Kimi altı, kimi yedi yaşında, ne söylerler, ne bir haber verirler. Kimisi bezirgan, kimisi hoca, ecel şerbetini içmekte güç ah. Kimi aksakallı, kimi pir hoca, ne söylerler, ne bir haber verirler. Yunus der ki, gör takdirin işleri, dökülmüştür kirpikleri kaşları, başları ucunda hece taşları, ne söylerler, ne bir haber verirler. Bu halde soruyorum sizlere, hangisi daha gerçek, ölüm mü, hayat mı? Cevap kendinden belli. Ancak insanlar bunu bile bile nasıl hala bu dünya hayatına rağm olabiliyor ve zevk-ü safahat içinde kendilerini tüketebiliyorlar? Şaşılası bir durum değil mi? Mevlana Hazretleri Mesnevi Şerifinde bununla alakalı olarak şunları söylemekte. Dünya hayatı bir rüyadan ibarettir. Dünyada servet ve makam sahibi olmak, rüyada define bulmaya benzer. Dünya malı nesilden nesile aktarılır, yine dünyada kalır. Esas meziyet, malı, canı ve makamı doğru kullanmayı bilip, ahiret sermayesi yapabilmektir. Bunu bilmediğin için sen yalnız geceleri uyumuyorsun ki. Gündüz de bir başka çeşit uykudasın, bir nevi rüya görüyorsun. Sen aslında bir gölge varlıksın. gölge teferruatındır. Asıl olan ay ışığıdır. Yani sen de dahil, kainat, bütün varlıklar gölge gibidir. Asıl var olan, bu kainatın tek sahibi olan Cenab-ı Hak'tır. Bu inançta olmayan mana körleri her adımda kuyuya ve çamura düşme korkusu içindedir. O zavallı binlerce korkuyla yol alır. Hakikati gören hak dostları ise ömür yolunun başını da sonunu da görür. O yoldaki çukurları ve kuyuları iyi tanır.